Ayrım 11 Dönüş Robert Charles Wilson Sayfa 104 Sükunetsiz Geceler. Çinlilerin yapmış olduğu başarısız füze saldırısının ardından 5 sene geçmişti. Seattle'daydım ve Eylül ayıydı. Cuma gününün yağmurunu ve yorgunluğunu atlatıp eve doğru sürdüm. İçeri girer girmez ses arayüzünü açıp terapi adını verdiğim bir çalma listesini açtım. Harborview acil servisindeki günüm yorucu geçmişti. 2 tane kurşun yarısı ve 1 tane de intihar girişimi vakasıyla ilgilenmiştim. Göz kapaklarımın arkasında ambulans sedyesinin raylarından dökülen kan görüntüsü kalmıştı. Yağmurdan sırılsıklam olmuş kıyafetlerimi çıkarıp kot ve sweatshirt giydim. Kendime bir içki koydum ve pencerenin önünde dikilip şehrin karanlıkla dolup taşmasını izledim. Dışarıda bir yerde hareket eden bulutların kapladığı Puget Körfezi'nin ışıksız boşluğu yer alıyordu. I-5 otoyolunda trafik neredeyse durma noktasına gelmişti. Işık saçan kırmızı bir nehri andırıyordu. Özünde kurmuş olduğum bu hayatın dengesi tek bir kelimenin üzerindeydi. Çok geçmeden Astrud Gilberto çalmaya başladı. Sesi efkâr doluydu, gitarın akordu biraz bozuktu ve Corcovado'yu söylerken de tam olarak notaya çıkamıyordu. Hala dün gece Jason'ın telefonda söylediği şeyleri düşünmek için çok gergindim. Müziği hak ettiği şekilde dinlemek için bile çok gergindim. Corcovado, Desafinado, birkaç parça Gary Mulligan, biraz fakat yağmurun sesi hepsini yutuyordu. Mikrodalgada akşam yemeğimi hazırladım, yemeden önce tadına bakmadım bile. Sonra ağır başlılığımı bir kenara koyup evde mi değil mi öğrenmek için Giselle'in kapısını çalmaya karar verdim. Giselle Palmer, holün 3 kapı aşağısındaki daireyi kiralamıştı. Kapıyı açtı. Üzerindeyse akşamı evde geçireceğinin habercisi olan yırtık pırtık bir kot ve eski bir fanila gömlek vardı. Ona takılmak için müsait olup olmadığını sordum. ''Bilmiyorum Tyler, çok kasvetli bir havan var.'' ''Kasvetli değil de kafası karışık diyelim, şehirden ayrılmayı düşünüyorum.''
''Sahiden mi? İş gezisi için falan mı?''
''Temelli.''
''Ne?''
Gülümsemesi kayboldu.
''Buna ne zaman karar verdin?''
''Henüz karar vermedim, olay da bu.'' Kapıyı daha fazla açtı ve içeri gelmemi işaret etti.
''Ciddi misin, nereye gideceksin?''
''Uzun hikaye.''
''Bu konuşmadan önce bir içkiye ihtiyacım var demek mi oluyor?''
''Onun gibi bir şey.'' dedim. Giselle geçen sene binanın bodrum katında yapılan kiracılar toplantısında kendini bana tanıtmıştı. 24 yaşındaydı ve boyunun uzunluğu neredeyse köprücük kemiğim kadardı. Gündüzleri Renton'da bir zincir restoranda çalışıyordu ama pazar günü öğleden sonra kahve içmeye başladıktan sonra bana bir fahişe, bir hayat kadını olduğunu ve bunu yarı zamanlı bir iş olarak yaptığını da söylemişti. Bununla kastettiği şey ahlaki değerleri pek kafasına takmayan bir kadın arkadaşlar grubunun parçasıydı. Gruptaki herkes seks için kesenin ağzını açmaya hazır ama sokaktaki ticaretten de korkan, yaşını başına almış, eli yüzü düzgün ve genelde evli olan adamların numaralarını birbirine veriyordu. Giselle bana bunu anlatır anlatmaz şoka girme ve bunu hoş karşılamama ihtimalime karşı omuzlarını dikleştirdi ve cüretkâr bir biçimde bana baktı. Şoka falan girmedim. Ne de olsa bunlar dönü zamanlarıydı. Giselle yaşındaki insanlar iyi de olsa kötü de olsa kendi kararlarını veriyorlardı ve benim gibi insanlar da onları yargılamıyorlardı. Kahve içmeye ve zaman zaman akşam yemeği yemeye devam ettik ve birkaç kere de kan tahlili için talepte bulundum. Son tahliline göre Giselle'de HIV yoktu ve antikorlarında taşıdığı tek büyük bulaşıcı hastalık da Batı Nil virüsüydü. Başka bir deyişle hem şanslı hem de dikkatliydi. Ancak Giselle'in dediğine göre seks ticaretindeki asıl şey düşük seviyede olsa bile hayatını etkiliyor olmasıydı. Çantasında kondom ve Viagra taşıyan insanlardan birine dönüşüyorsun diyordu. O zaman diyelim ki Walmart'ta bir gece işinde çalışabilecek ya neden böyle bir şey yapıyordu? Bu soruyu pek hoş karşılamadı ve savunmacı bir şekilde cevap verdi.
Bu belki sapıkça bir şey, belki de bir hobi, hani şu maket trenler gibi.
Ama küçük yaşta Saskatoon'daki istismarcı bir üvey babadan kaçtığını biliyordum.
Ardından gelen kariyer planlamasını da hayal etmesi çok güç olmasa gerek. Ayrıca elbette hepimizin belirli yaşlarda riskli davranışlarımız için söylediğimiz kurşun geçirmez bir mazereti vardı. Hepimizin kitlece yok olmasının neredeyse kesin olması. Kendi kuşağımdan bir yazarın dediği gibi ölümlülük ahlakı yener. Ne kadar sarhoş olmaya ihtiyacın var? Çakır keyif mi olacaksın yoksa hepten boku yemek mi istiyorsun? Aslına bakarsan pek bir seçeneğimiz de yok. Bu gece dolapta pek bir şey yok. Bana içeriğinin büyük kısmı vodka olan bir karışım hazırladı. İçkinin benzin tankından yeni çekilmiş gibi bir tadı vardı. Sandalyenin üzerindeki günlük gazeteyi attım ve oturdum. Gizel'in dairesi düzgün bir şekilde dayanıp döşenmişti. Ama evini üniversiteye yeni başlamış bir öğrencinin yurt odası gibi kullanıyordu. Gazete baş yazılara kadar açıktı. Karikatür de dönü hakkındaydı. Varsayımsallar birkaç siyah örümcek gibi resmedilmişti ve dünyayı kıllı bacaklarıyla kavramışlardı. Başlıkta da şöyle yazıyordu: "Onları şimdi mi yiyelim yoksa seçimlere kadar bekleyelim mi?"
"Şunu hiç anlamıyorum," dedi Cizel, koltuğa çöktü ve ayağıyla gazeteyi gösterdi.
"Karikatürü mü?"
"Bütün olayı, dönüyü, geri dönüş yok. Gazeteleri okumak şeye benziyor. Gökyüzünün diğer ucunda bir şey var ve pek arkadaş canlısı değil. Gerçekten bildiğim tek şey bu."
Muhtemelen insan ırkının çoğu bu deklarasyonun altına imzasını atabilirdi. Ama her nedense belki yağmurdan, belki de bugün yanımda dökülen kandan dolayı söylediği şeyi içerledim. "Anlaması o kadar zor bir şey değil."
"Değil mi? O zaman neden böyle bir şey oluyor?"
"Neden değil. Çünkü nedeni hiç kimse bilmiyor. Ama ne diyecek olursak..."
"Hayır, biliyorum. Bu derse ihtiyacım yok. Bir tür küçük kozmik bir çantanın içindeyiz ve evren dönerek kontrolden çıkıyor vesaire vesaire."
Böyle demesi de beni tekrar sinirlendirdi. "Kendi adresini biliyorsun değil mi?"
İçkisinden bir yudum aldı. "Tabii ki de biliyorum."
"Çünkü nerede olduğunu bilmek istersin. Okyanustan birkaç kilometre ötede, sınırdan birkaç yüz kilometre ötede, New York'un birkaç bin kilometre batısında, öyle değil mi?"
"Öyle de ne olmuş yani?"
"Önemli bir şeye parmak basıyorum. İnsanlar Spokane ve Paris'i birbirinden ayırt ederken zorlanmazlar. Ama konu gökyüzüne gelince gördükleri tek şey ucu bucağı belli olmayan büyük bir gizem kütlesi." "Peki neden?"
"Bilmem. Belki de astronomiyle ilgili bildiğim her şeyi Star Trek'in tekrar gösterimlerinden öğrendiğim içindir. Demek istediğim, aylar ve yıldızlar hakkında ne kadar şey bilmem gerekiyor ki? En son küçük bir çocukken görmüştüm. Bilim insanları bile çoğu zaman ne hakkında konuştuklarını bilmediklerini itiraf ediyorlar."
"Ve bu senin için bir problem teşkil etmiyor mu?"
"Bunu problem olarak görmem ya da görmemem ne sikime yarar? Bak, belki de televizyonu açsam daha iyi olur. Bir film izleriz ve sen de bana neden şehirden ayrılmayı düşündüğünü söylersin."
Ona insanların da yıldızlar gibi olduğunu söyledim. Tıpkı insanlar gibi yaşarlar ve belirli olan yaşam süreleri bitince de ölürler. Güneş daha hızlı yaşlanıyordu ve yaşlandıkça da kaynağını daha hızlı tüketiyordu. Parlaklığı her bir milyar senede %10 oranında artıyordu. Dünü bugün bir durma noktasına gelse bile güneş sistemi zaten dünyayı yaşanmaz hale getirecek kadar değişmişti. Geri dönülemez bir noktadaydık. Gazetelerin söylediği şey de buydu. Başkan Clayton resmi olarak bir konuşmasında en iyi bilimsel ihtimallere göre bir status quo ante'ye geri dönüş şansımızın olmadığını itiraf etmediği sürece yeni bir haber olmazdı. Dipnot: status quo ante, önceki durum, Latince. Bana uzunca mutsuz bir şekilde baktı ve bütün bu saçmalık...
"Saçmalık değil. Belki de değil ama bana bir faydası yok."
"Sadece açıklamaya çalıştığım şey..."
"Siktir git Tyler. Senden bir açıklama isteyen oldu mu? Kabuslarını da al evine git. Ya da sakinleş. Ve bana neden Seattle'ı terk etmek istediğini anlat. Şu arkadaşlarınla ilgili değil mi?"
Ona Diane'i ve Jason'ı anlatmıştım. Daha çok Jason'la alakalı.
"Sözde dahi."
"Sözde değil, kendisi Florida'da."
"Uyduda çalışan insanlar için bir şey yapıyor demiştin."
"Mars'ı bir bahçeye dönüştürüyor."
Bunu gazetede görmüştüm. Böyle bir şey mümkün mü?
Hiçbir fikrim yok. Jason öyle düşünüyor gibi.
Fakat böyle bir şey çok zaman almaz mı?
Belirli bir rakımın üstünde dedim. Zaman daha hızlı akıyor.
Peki sana neden ihtiyacı varmış?
Evet, yani neden? Güzel soru, harika bir soru.
Perihelion içindeki klinik için bir doktor arıyorlar. Ben öylesine bir pratisyon doktor olduğunu sanıyordum.
Öyleyim.
O zaman astronot doktor olma vasfın nereden geliyor?
Kesinlikle hiçbir yerden gelmiyor. Ama Jason...
Kankasına kıyak mı geçiyor? Şimdi anlaşıldı. Tanrı zenginleri korusun değil mi? Aramızda kalsın.
Omuz sektim. Bırak öyle düşünsün. Bunu Giselle'le paylaşmamın bir amacı yoktu. Ve Jace de henüz spesifik bir şey söylememişti. Ancak konuştuğumuz zaman Jason'ın beni klinikte çalışan bir doktor olarak değil de kişisel doktor olarak istediği izlenimi oluştu. Çünkü bir problem yaşıyordu. Perihelion çalışanlarıyla paylaşmak istemediği bir problem. Telefonda anlatmak istemediği bir problem. Giselle'in vodkası bitti ama çantasını karıştırdı ve bir kutu tamponun içine sakladığı bir cigara çıkardı. Derin derin içine çekti.
Çok detaya girmedik.
Dumanı dışarı üfledi.
Tam bir geeksin. Belki de bu yüzden gece gündüz dönüyü düşünmeden edemiyorsun. Tyler Dupre, kendisi sınırda bir otistik. Aslında öylesin, biliyor muydun? Bütün bunlar bir işaret. Bahse girerim, bu Jason Lofton denen adam da tıpkı böyledir. Her milyar dediğinde erekte oluyordur.
Onu küçümseme. Gerçekten insan ırkını korumaya yardımcı olabilir. Onun belirli bir üyesi olmasa da.
Bu da tam bir geek hırsı değilse ne olayım? Bir de kız kardeşi vardı. Şu senin yattığın.
Bir defa.
Bir defa. Dini bütündü, öyle değil mi?
Öyle.
Bütündü.
Bildiğim kadarıyla hala da öyleydi. Berkshire'da geçen o geceden sonra Diane'den bir daha haber almadım. Denemediğimden değil, attığım birkaç e-mail cevapsız kaldı. Jace de ondan pek haber alamamıştı. Ama Carol'ın dediğine göre Utah ve Arizona'da hiç görmediğim ve hayal edemediğim batıdaki bir eyalette bir yerlerde yaşıyordu. Yeni krallığın dağılmasıyla birlikte orada kala kalmışlardı.
Bu da anlaması zor değil.
Giselle sigarayı bana pasladı. Esrarla aram pek iyi değildi ama geek lafı biraz dokunmuştu. İyice içime çektim ve etkisi Stony Brook'taki evde nasılsa aynen öyle oldu. Aniden bastıran bir afazi geldi.
Bu dönü olayı onun için korkunç olmuş olmalı. İstediği tek şey bunu unutmakmış. Ki bu da sen ve ailesinden dolayı biraz imkansız. Onun yerinde olsam ben de dini bütün olurdum. Gider bir koroda şarkı söylerdim.
Kafam güzel olduğu için cevap vermem gereken vakti biraz geçerek, ''Dünya bakması bu kadar zor bir yer mi?'' dedim.
Giselle uzandı ve sarmayı aldı. Benim bakış açıma göre dedi, ''Evet, çoğunlukla.''
Kafasını çevirdi, dikkati dağılmıştı. Gök gürültüsü sanki içerideki kuru sıcaklığı istermişçesine camları titretti. Körfez'den buraya doğru feci bir hava yoldaydı.
Bahse girerim, o kışlardan birini yaşayacağız dedi, şu leş gibi geçenlerden. Keşke burada bir şöminem olsaydı. Müziğe de hayır demezdim ama şu an kalkmaya mecalim yok.
Ses ekipmanının olduğu yere gittim ve indirme listesine bir tane Stan Getz albümü ekledim. Saksafon odayı hiçbir şöminenin ısıtamayacağı kadar ısıtıyordu. Kafasını onaylar şekilde salladı. Ben bunu açmazdım ama evet, iyi dercesine.
Şimdi seni aradı ve iş teklif etti ha?
Evet.
Sen de ona işi kabul ettiğini mi söyledin?
Ona düşüneceğimi söyledim.
Yaptığın bu mu yani şimdi, düşünmek?
Bir şey ima edermiş gibiydi ama ne olduğunu anlayamadım. Sanırım öyle yapıyorum.
Sanırım öyle yapmıyorsun. Sanırım ne yapacağını çok iyi biliyorsun. Ne sanıyorum biliyor musun? Sanırım buraya elveda demek için geldin.
Bunun ihtimaller dahilinde olduğunu düşündüğümü söyledim.
O zaman en azından gel de yanımda otur.
Uyuşuk bir şekilde koltuğa yanaştım. Giselle yerindi ve ayaklarını kucağıma koydu. Erkek çorapları giyiyordu. Çoraplar birazcık saçma, tüylü ve baklava desenliydi. Kotunun manşeti ayak bileğine kadar çıkıyordu. Gözünü kırpmadan kurşun yaralarına bakan biri için dedi, ''Aynalardan iyi kaçıyorsun.'' Bu da ne demek şimdi?
Açıkçası Jason ve Diane'i kafandan çıkaramamışsın demek. Özellikle de kızı.
Fakat Diane'in artık benim için bir şeyler ifade ediyor olması mümkün değildi. Belki de bunu kanıtlamak istedim. Belki de bu yüzden sendeleyerek Giselle'le dağınık odasına yürüdük. Bir sarma daha içtik. Barbie pembesi yatak örtülerinin üzerine kendimizi attık. Yağmurdan bir şey görülmeyen camların altında seviştik ve uyuyana kadar birbirimize sarıldık. Ancak sonrasında aklıma takılan şey Giselle'in yüzü değildi. Birkaç saat sonra uyanıp düşünmeye başladım. Tanrım, Giselle haklı. Florida'ya gideceğim.
Sonunda bütün işleri ayarlamak haftalarımızı aldı. Hem Jason'ın tarafında hem de hastanede. Bu zaman zarfında Giselle'le tekrar görüştük ama kısa sürdü. İkinci el bir araba almak istiyordu. Ben de ona benimkini sattım. Ülkenin diğer ucuna kadar araba kullanma riskini göze almak istemedim. Otoyolda gerçekleşen hırsızlık vakaları çift taneli rakamlara ulaşmıştı. Ancak yağmurlu hava ile gidip gelen yakınlaşmamızdan hiç bahsetmedik. Daha çok onun tarafından gösterilmiş, hafif sarhoşluğumuzdan doğan bir nezaket eylemi olmuştu. Giselle hariç Seattle'da veda etmem gereken birkaç kişi daha vardı ve bazı dijital dosyalar, gayet portatif şeyler ve birkaç yüz eski plak dışında dairemden de almam gereken pek bir şey yoktu. Ayrılacağım gün Giselle eşyalarımı taksinin bagajına koymama yardım etti. Şoföre SeaTac havaalanı dedim. Taksi trafiğe doğru akarken bana üzgün değil de daha ziyade efkarlı bir havayla hoşça kal dercesine el salladı. Giselle iyi bir insandı ve vahim bir yaşam idame ettiriyordu. Onu bir daha hiç görmedim ama umarım daha sonra yaşanan kaosun ardından hayatta kalmayı başarmıştır. Orlando uçuşumuzdaki uçak eski püsküydü ve gıcırdıyordu. Kabin döşemeleri ise yırtık pırtıktı. Koltukların arkasındaki ekranların da değişme vakti gelmişti. Pencere kenarında oturan bir Rus iş adamı ve koridor tarafında oturan orta yaşlı bir kadının ortasına oturdum. Rus asık suratlı, yüzünden anlaşılabileceği üzere sohbet etmek istemediğini belirtiyordu. Ama kadın muhabbet etmeye meyilliydi. Kendisi profesyonel olarak tıbbi transkripsiyonlar yazıyordu ve Tampa'ya kızını ve damadını görmek üzere 2 haftalık bir tatile gidiyordu. Adının Sarah olduğunu söyledi ve uçak seyir irtifasında ilerlerken tıbbi dükkanlar hakkında konuştuk. Çinlilerin yapmış olduğu havai fişek gösterisinden sonra büyük miktarlarda federal para havacılık sanayisine aktarılmıştı. Ancak çok az bir miktar ticari havacılığa ayrılmıştı. Bu yüzden bu yenilenmiş uçaklar inatla havadaydı. Bunun yerine para E.D. Lawton'ın Washington'daki ofisinden yönettiği ve Jason'ın Florida'daki Perihelion'da dizayn ettiği projelere gitmişti. Bu projeler son zamanlarda Mars'ta yapılan girişimler dahil dönü araştırmalarıydı. Clayton hükümeti bütün bu harcamaların çobanlığını dönü hakkında elle tutulur bir şeyler yapmaktan mutlu olan bir kurultay sayesinde yapıyordu. Toplum ahlakı için iyi bir şeydi. Daha da iyisi kimse kısa bir süre içerisinde elle tutulur bir sonuç beklemiyordu. Federal para ev ekonomisinin zarar etmemesini sağlıyordu. En azından kuzeybatıda, Seattle'ın çoğunluğunda ve Florida'nın kıyı taraflarında. Ancak bu yavaş ilerleyen çok riskli bir işti ve Sarah da kızı için endişeleniyordu. Damadı Tampa bölgesindeki bir doğal gaz distribütörü tarafından geçici olarak işten çıkarılmış ruhsatlı bir tesisatçıydı. Bir karavanda yaşayıp federal paradan paylarını alıyorlardı. Sarah'ın torunu olan 3 yaşındaki Buster'ı büyütmeye çalışıyorlardı.
''Sence de bu bir oğlan çocuğu için garip bir isim değil mi? Yani ne bileyim Buster. Bir sessiz sinema yıldızına benziyor ama asıl olay şu ki bu isim ona yakışıyor.''
Ona isimlerin kıyafetler gibi olduğunu söyledim. Ya sen onları giyersin ya da onlar seni giyer.
Bu doğru mu Tyler Dupre'ye dedi ve ben de mahcup bir şekilde gülümsedim. Tabii ki dedi. Gençler böyle bir dünyaya neden çocuk getirmek isterler onu da anlamıyorum. Bu kulağa çok kötü geliyor ama bunun Buster'la bir alakası yok tabii. Onu yürekten seviyorum. Umarım uzun ve mutlu bir yaşam sürer. Ancak düşünmeden de edemiyorum. Böyle bir yaşama sahip olma ihtimali var mı?
Bazen insanlar umut etmek için bir sebep ararlar dedem. Bu banal gerçek Gizel'in bana anlatmak istediği şey miydi acaba?
Yine de dedi çocuk sahibi olmayan birçok genç insan var. Yani kasten yapmıyorlar, nezaketen yapmıyorlar. Söylediklerine göre bir çocuğa yapılacak en büyük iyilik onu bu içinde bulunduğumuz çilenin içine hiç sokmamak.
Bence kimse nasıl bir şeyin içinde olduğumuzu bilmiyor.
Demek istediğim geri dönüşün olmaması ve tüm bu...
Ki tüm bunlar geride kaldı öyle ya da böyle. Bir nedenden dolayı hala yaşıyoruz.
Kaşlarını kaldırdı. Doktor Dupre, bunun bir nedeni olduğuna mı inanıyorsunuz?
Biraz daha konuştuk ve sonra Sera, biraz uyusam iyi olacak dedi. Ardından da hava yolu şirketinin küçük yastığını boynu ve koltuğunun arasına koydu. Dışarıdaki görüntü etrafa ilgisiz kalan Rus tarafından kısmen engellense de güneş batmıştı ve gök isli bir siyaha bürünmüştü. Tepe ışığından başka görünecek bir şey yoktu. Ben de ışığı biraz kıstım ve dizlerime odaklandım. Aptal gibi bütün okunacak şeylerimi valiz tarafına koymuştum. Ancak Sera'nın önündeki cepte paramparça olmuş bir dergi vardı, uzanıp aldım. Düz ve beyaz bir kapağı olan derginin adı Gateway'di. Muhtemelen bir önceki yolcunun bırakmış olduğu dini bir yayındı. Elimde olmadan daha yeni düşünerek sayfaları çevirdim. Dönü yapılarına gerçekleştirilen başarısız saldırı sonucu gelişen yıllarda yeni krallık zamanında kurduğu bütünlüğü tekrar sağlayamadı. Hareketin kurucu figürleri inkara başladı ve oluşturmuş oldukları mutlu, cinsel komünizmleri zührevi hastalıklar ve insan açgözlülüğü yüzünden toz olup gitti. Bugün hiç kimse son moda dinlerin dibine vuranlar bile kendilerini öylece YK olarak tanıtmazlar. Bir Hektoryan, tam veya kısmen, bir preterist ya da bir krallık rekonstrüksiyonist taraftarı olabilirdiniz. Ama asla bir yeni krallık üyesi olamazdınız. Simon ve Dia'nın Berkshire'da buluştuğumuz yaz izledikleri ekstasis turu da sona ermişti. YK fraksiyonlarından hiçbiri demografik bir çoğunluğa sahip değildi. Güneyli vaftizciler bile bütün krallık mezheplerinin toplamına sayıca üstünlük sağlıyordu. Ancak hareketin bin yılcılığa odaklanması, dönü etrafında dönen dinsel kaygıları orantısız bir şekilde tetikliyordu. Bunun nedeni kısmen yeni krallık yüzündendi. Yol kenarındaki bir sürü tabelada felaket geliyor yazıyordu. Ve ana görüşe yön veren bir sürü kilise kıyamet sorunundan bahsetmekle yükümlü kılınmıştı. Görünüşe bakılırsa Gateway batı yakasındaki rekonstrüksiyonist bir fraksiyonun yayın organıydı. Halka ulaşmayı hedefleyen bir dergiydi. İçinde başyazı olarak verilen Calvinistlerin ve anlaşmacıların suçlanmaları dahil 3 sayfa yemek tarifi ve bir sütunda film incelemesi vardı. Ancak gözüme takılan şey kan kurban etme ve kırmızı düve adlı makaleydi. Kehanet gerçekleşince ortaya çıkacak olan ve İsrail'deki tapınak tepesinde kurban edilecek olan saf kırmızı bir buzağı hakkında bir şeyler vardı. Taşınma esnasında getirileceği söyleniyordu. Görünüşe bakılırsa dönü zamanında günah çıkartma niyetindeki eski YK inançları artık bayatlamış. O gün üzerinize bir tuzak gibi inmesin. Çünkü o gün bütün yeryüzünde yaşayan herkesin üzerine gelecektir. Luka 21:35. Bir tuzak da bu, kurtuluş değil. Yakacak bir hayvan bulsalar iyi ederler. Türbülasyon beklenilenden daha fazla başa bela olmaya başlamıştı. Dergiyi koltuğun cebine tekrar sıkıştırdığımda uçak türbülansa dalgasına girdi. Sera uykusunda kaşlarını çattı. Rus iş adamı da hostesi çağırıp bir viski kokteyl istedi.
11. ayrımın sonu. Sayfa 113.